Yorumunu yapmakta olduğumuz Hezekiel kitabının 11-13 bölümlerine bakacağız. 11. bölümde halen Yeruşalim'de olan yöneticilere karşı yapılan bir peygamberlik vardır. Halkın çoğu esir düşmüş olmasına karşın Yeruşalim daha yok edilmemişti. Sitkiya hala tahtını koruyordu. Yöneticiler sadece Tanrı'ya karşı gelmiyorlar. Babil kralı Nebukadnezar'a da karşı geliyorlardı. Hezekiel kitabı 11 ayet 1'de şöyle diyor. Ruh beni yine yukarıya kaldırıp Rabbin tapınağının doğu kapısına götürdü. Kapının giriş bölümünde 25 adam vardı. Aralarında halkın önderlerinden Azroğlu, Yazanya'yı, Benaya'oğlu, Pelatya'yı gördüm. Halkın prensi olan belirli şahsiyetlerin adı geçer burada. Rab bana insanoğlu, bunlar kötülük tasarlayan ve bu kentte kötü öğüt veren adamlardır dedi. Onlar yıkım yakın değil, ev yapmanın zamanıdır. Bu kent kazan, biz de etiz diyorlar. 2 ve 3. ayetler. Başka bir deyişle bu yöneticiler şöyle diyordu. Bu şehir tam bize göre. İşte şimdi bizim. Halkın çoğu gitti ve biz devam edeceğiz. Barış ve refaha kavuşacağız. Onlarınki en kötüsüyle materyalizmdir. Bundan ötürü onları uyar. Ey insanoğlu, onları uyar. Sonra Rabbin ruhu üzerime inip şunları söylememi buyurdu. Rab şöyle diyor, ey İsrail halkı, neler söylediğinizi ve neler düşündüğünüzü bilirim. 4 ve 5. ayetler. Tanrı ne düşündüğümüzü bilebiliyor. Düşüncelerimizi uzaktan anlar bilir. Bu kentte birçok kişi öldürdünüz, kentin sokaklarını ölülerle doldurdunuz diyor 6. ayette. Öyle ki yöneticiler Tanrı için direnenleri öldürdüler. Kılıçla öldürüleceksiniz. Sizi İsrail sınırında cezalandıracağım. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. 10. ayet. Tanrı'nın yargılamadaki amacı insanların onu bilmesi, tanımasıdır. Kötülük eken ve kötülük içerisinde yaşayan, başka deyişle, günah içerisinde yaşayan, günahından tövbe etmeyen eninde sonunda yargıyı giyecektir. Bu kent sizin için kazan olmayacak. Siz de onun için et olmayacaksınız. Sizi İsrail sınırında cezalandıracağım. 11. ayet. Tanrı onları kesin bir şekilde yargılayacağını söylüyor. Günah içerisinde yaşayanın üzerine ister bu fert olsun, kişi olsun, isterse bir toplum ya da ulus, günah içerisinde yaşayanın ya da yaşayanların üzerine yargı gelecektir. Rab bana şöyle seslendi, ey insanoğlu, Yeruşalim'de yaşayanlar senin kardeşlerin, akrabaların ve öbür İsrailliler için onlar Rab'den uzaklar. Bu ülke mülk olarak bize verildi demişler. Bu yüzden de ki, egemen Rab şöyle diyor, onları uzaktaki uluslar arasına gönderdim. Ülkeler arasına dağıttım öyleyken, gittikleri ülkelerde kısa süre için onlara barınak oldum. 14-16 ayetler arası Hezekiel 11. bölümün. Tanrı beni arayan bir bakiye olacak. Onlar bunu yaptığı zaman küçük bir tapınak, küçük bir barınak olacağım ve onlar da bana yaklaşacaklar diyor. Bu Tanrı'nın tapınağın yok edildiği süre için bulduğu çözümdü. Daniel ile pek çokları da bu dönemde Rabb'i arayanlar arasındaydı. Sonra Rab devam ediyor. De ki, egemen Rab şöyle diyor. Sizi uluslar arasından toplayacak, dağılmış olduğunuz ülkelerden geri getirecek. İsrail ülkesini yeniden size vereceğim, ülkeye dönecek, tiksindirici, iğrenç, mekruh putları oradan söküp atacaklar. Onlara tek bir yürek vereceğim, içlerine yeni bir ruh koyacağım. İçlerindeki taş yüreği çıkarıp onlara etten bir yürek vereceğim. O zaman kurallarımı izleyecek, ilkelerime uymaya özen gösterecekler. Onlar halkım olacak, ben de onların tanrısı olacağım. Hezekiel 11-17-20 ayetler arası. Tanrı halkı diyara tekrar getirecekti. Geri gelenler kimlerdi? Tanrı'yı arayanlardı. 77 yıllık esirliğin sonunda 60 binden azdılar. tiksindirici, iğrenç putlara gönülden yönelenlere gelince yaptıklarının aynısını başlarına getireceğim. Böyle diyor Egemen Rab diyor 21. ayette. Tanrı'nın yargısı geliyor. Yargının bu yeryüzüne bugün geliyor olmasının kilise görevlileri tarafından görmezden gelinmesi büyük bir trajedidir. Tanrı'nın yargısı onun varoluşunun kesin kanıtlarından biridir. Kerüvler kanatlarını açtı, tekerlekler yanlarında duruyor. İsrail Tanrısının görkemi onların üzerindeydi. Rabbin görkemi kentin ortasından yükselip kentin doğusundaki dağa kondu diyor 22-23 ayetlerde. Rabbin yüceliği Yeruşalim'den ayrılır. Ve şehrin doğusundaki Zeytinlik Dağı'na gider. Görümde Tanrı'nın ruhu beni yukarı kaldırıp Kilden ülkesindeki sürgünlerin yanına götürdü. Sonra gördüğüm görüm kayboldu diyor 24. ayette. Hezekiel başladığı yer olan Yeruşalim'e geriye getirilir. 25. ayette de ben de Rabbim bana gösterdiği her şeyi sürgündekilere anlattım diyor. Halka sahte peygamberlerin onlara yalan söylediğini anlatmak için geri döner. Görümü görmüştür. Yeruşalim yok olacak ve sürgünlük yakındır. Tanrı'nın onları neden yargılayacağını da onlara anlatabilecektir. Halk Hezekiel'i dinlemeyecektir ama onun onlara bir belirti olmak için devam etmesi gerekmektedir. 12. bölüm Hezekiel'in yargının çok yakında olacağını açıklamasıyla ilgili bir pasajla açılır. Ancak halk buna inanmayacaktır. Burada önemli olan şey Tanrı'nın sözünün açıklanmasıdır. Hezekiel Tanrı'nın sözünü kesinlikle vermeye çalışır. Rab bana şöyle seslendi diyor 12. bölümün 1. ayetinde. Hezekiel bu bölümde 5 kez Rab bana şöyle seslendi ya da bana Rabbin şu sözü geldi der. Hezekiel'in bu insanlara Rabbin sözünü vermeye çalıştığı gibi bir izlenime kapılıyor musunuz? Onlara Rabbin sözünü veriyor. Kendisinin değil, kendi düşüncelerini aktarmıyor, aklına gelenleri aktarmıyor. Hezekiel Rabbin sözünü onlara aktarıyor. Bu çok çok önemlidir. İnsanlara kendi düşüncelerimizi değil, Rabbin sözünü vermemiz gerekir. İnsanoğlu asi bir halkın arasında yaşıyorsun. Gözleri varken görmüyor, kulakları varken işitmiyorlar. Çünkü bu halk asidir, sert enselidir diyor 2. ayette. Tanrı tabii ki Hezekiel'i bu insanlarla ilgili olarak daha önce uyarmıştı ama bunu ona üzülmesin diye anımsatıyor. Tanrı İsrail tarihinin daha başında fakat bugüne kadar Rab size bilmek için, yürek görmek için, gözler ve işitmek için kulaklar vermedi dedi. Bu insanlar gözlerini ve kulaklarını kapatmışlardı. Bu insanlarla olan gerçeği doğrulayan Hezekiel tek peygamber değildi. Yeşaya, Yeremya aynı şeyi yaptılar. Buna ek olarak Elçilerin İşleri kitabının kapanış sözlerini de verebiliriz. Ruh dedi ki bu halka gidip şunu söyle. Duyacak, duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak, bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağır işitir oldu. Gözlerini de kapadılar öyle ki gözleri görmesin, kulakları işitmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Bu halk gözlerini ve kulaklarını kapatmıştı. Bugün insanlar inanamadıklarını söyledikleri zaman bu zihinsel değil, yürekle ilgili bir sorundur. İnanmak istemiyorlar. Kimi belirli zihinsel çekinceleri olduğunu ve bu zihinsel engelleri yenemediklerini söylüyor. Dostum, zihniniz küçük bir engeli yaratacak kadar bile büyük değildir. Sorun zihinde, akılda değil. Bir insanın istemindedir, istemdedir. Yaşamda günah vardır ve insan da Tanrı'ya dönmek istemez. Ona inanmak istemez. Süleyman peygamber, günah içerisinde yaşayan ya da kötü adam kovalayan yokken kaçar. Günah içerisinde yaşayan insan da Tanrı'dan kaçar. Tanrı'ya inanmak istemez, bahaneler arar. Çünkü yaşamda günah vardır. günah ile kutsallık bağdaşamaz. Bu yüzden de insan eğer yaşamında günahı varsa Tanrı'ya dönmek istemiyor. İsrail dünyanın küçük bir minyatürüdür. Yani İsrail'in durumu burada bugün dünyanın durumunu betimler. İnanmama ruhuyla tüm dünyanın küçük bir örneğini gösterir. Bundan dolayı Hezekiel kitabının söylediklerine dikkatle bakmalıyız. Bana benim hizmetimi ve kutsal kitabı ile ilgili söylediklerimi takdir ettiğini ama kendisinin bazı zihinsel çekincelerinin, akılsal çekincelerinin olduğunu söyleyen bir üniversite profesörüyle konuştuğumu hatırlıyorum. Çenemi tutmam gerekiyordu. Entelektüel olarak daha çok şeyi görecek kadar benden önde olduğuna inanmıyorum. Gerçek probleminin ne olduğunu biliyor musunuz? Eski bir öğrencisiyle ilişkisi vardı. Bu kız onun entelektüel sorunuydu. Ve bu nedenle de yaşamındaki günahı terk etmek istemiyordu. İsrail'de olan kısmi bir kötülüktü ve bu bugünkü dünyamız için de geçerlidir. İsrail'in inanmazlığından dolayı Hezekiel insanlara bir benzetme anlatmakla kalmayıp bu benzetmeyi oynayarak canlandıracaktır. Hezekiel son derece zeki bir adamdı ve aynı zamanda gerçek bir mizah anlayışına da sahipti. Bu teknik şeyleri yaparken yüzünün aldığı şekli görmeyi çok isterdim. Rolünü abartan bir aktör olmuş ve bu şeyleri yaparken de müthiş eğlenmiş olabilir. Sen insanoğlu sürgüne gidecekmiş gibi eşyanı topla, onların gözü önünde gündüzün yola çık. Bulunduğun yerden başka bir yere git. Kim bilir asi bir halk olmalarına karşın seni görüp anlayabilirler. Gündüzün halkın gözü önünde topladığın sürgün eşyanı çıkar. Akşam yine onların gözü önünde sürgüne giden biri gibi yola çık. Onlar seni izlerken duvarı delip eşyanı çıkar. Seni izlerken eşyanı sırtlayıp karanlıkta taşı. Ülkeyi görmemek için yüzünü ört. Çünkü yapacakların İsrail halkı için bir uyarı olacaktır. Bu gerçekten iyiydi. Hezekiel'in burada yaptığı şudur. Evine girer, yolculuğa çıkıyormuş gibi valizini hazırlar. Duvarı deler ve sokağa çıkar. Bunun etkisini gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Bir adam valizlerini duvardan bir delik açarak çıkarıyor. İnsanlar durup hayretler içerisinde buna bakacaklardır. Birçokları kafa sallayacaklardır, bu adam kafayı yemiştir diyeceklerdir ve buna benzer şeyler. Ama ilgi uyandıracaktır. Hezekiel bunu yapması gerekliydi. Yaşadığımız kentin sokaklarının kazılması yeni bir şey değil değerli dostum. Aslında şehir hepimizle oyun oynar. Bir sokağı kazarlar, siz de akıllı davranıp başka bir sokaktan geçersiniz. Ertesi gün onlar da sizin geçtiğiniz yeni sokağı bulup onu da kazarlar. Kazılan yollardan yolunuzu bulmaya çalışmanız, labirentte yolunuzu bulmaya çalışmanız gibi bir hal olur. Ancak Hezekiel'in valiziyle yolun ortasına çıkmasının yeni bir şey olduğunu sanıyorum. Halk da nereye gidiyorsun? Bu ilginç ve büyük fikrin nereden çıktı diye sormak için durdu. Kafayı mı yedin? Böyle bir şey olur mu diye hayretler içerisinde ona soru sordular. Hezekiel'in onlara verecek bir yanıtı vardı. Ertesi sabah Rab bana seslendi. İnsanoğlu o asi İsrail halkı sana ne yapıyorsun diye sormadı mı? Onlara de ki, egemen Rab şöyle diyor. Yeruşalim'deki önder ve orada yaşayan bütün İsrail halkına ilişkin bir bildiridir bu. Ben sizin için bir uyarıyım de. Sana yaptığımın tıpkısı onlara da yapılacak. Tutsak olarak sürgüne gidecekler. Onların önderi karanlıkta eşyasını sırtında taşıyarak yola koyulacak. Eşyasını çıkarmak için duvarda bir gedik açacak. Ülkeyi görmemek için yüzünü örtecek. Hezekiel 12:8-12 ayetler arası. Sidkiya kraldı ve sahte peygamberler sürgünlere, bakın Nebukadnezar 2 defa Yeruşalim'i kuşattı, sürgünleri götürdü ama kenti yok etmedi, tapınağı yıkmadı ve kralı öldürmedi. Kısa süre sonra siz de geri dönebileceksiniz, merak edecek bir şey yok diyorlardı. Ama Hezekiel, size haberim var. Şimdi yapmış olduğum şey, Yeruşalim'de olanların bir resmidir. Oradaki kral, prens ki bu Sitkiya'dır, kendisinin çok akıllı olduğunu sanıyor. Kuşatma sırasında şehirden çıkabileceğini sanıyor ama çıkamayacak. Şehirden ayrıldığı zaman memleketi gözleriyle göremeyecek diyor. Sitkiya'nın memleketi neden görmediğini biliyor musunuz? 2. Krallar 25. bölüm 1.7'deki tarihsel kayıtları okuyun. Nebukadnezar onun gözlerini kör etti. Sitkiya sahtekar ve kötü biriydi. Nebukadnezar ile olan antlaşmayı bozmuştu. Putperest bir kral olan Nebukadnezar, İsrail tahtında oturan adamdan daha onurluydu. Bugün kiliseye yani imanlılar topluluğunu dürüst olmayan bir imanlıdan, özellikle Rabbin işinde faal olup da iş dünyasında kötü bir adı olan imanlıdan daha çok üzecek bir şey yoktur. Sitkiya böyle biriydi. Ve Hezekiel'in mesajı da oradaki sürgünler için ki onlar tekrar Yeruşalim'de olmak harika bir şey diyen sahte peygamberleri dinlemişlerdi. Yenilir yutulur bir şey değildi bu. Rab bana şöyle seslendi: İnsanoğlu, yiyeceğini titreyerek ye, suyunu korkudan ürpererek iç. Ülkede yaşayan halka de ki egemen Rab İsrail ve Yeruşalim'de yaşayanlar için şöyle diyor: Yiyeceklerini umutsuzluk içinde yiyecek, sularını şaşkınlık içinde içecekler. Orada yaşayanların yaptığı zorbalık yüzünden ülke ıssız bırakılacak. 17-19 ayetler arası Hezekiel 12. bölümün. Bu Hezekiel'in hünerini göstereceği bir durumdur. Sokağa sofrasını kuracak ve yemeğini yerken titreyecektir. O zaman insanlar da ona gelecek. Neyin var? Üşüttün mü? Yoksa yediğin bir şey mi dokundu? Diye soracaklardır. Hezekiel de onlara Tanrı'nın mesajını iletecektir. Yeruşalim'de olup bitenleri bilmenizi istiyorum. Orada kıtlık var. Orada korku var. Tanrı o şehri yok ediyor. Getireceği mesaj korkunçtu. İnsanoğlu İsrail'de yaygın olan günler geçiyor, her görüm boşa çıkıyor deyişinin anlamı nedir? Onlara de ki egemen Rab şöyle diyor: Ben bu deyişe son vereceğim. Bundan böyle İsrail'de bir daha söylenmeyecek. Yine onlara de ki her görümün yerine geleceği günler yaklaştı. Hezekiel 12, 22-23 ayetler. Hezekiel Tanrı sabır gösterdi ama şimdi her şeyin sonu geldi. Sürgünlük günleri yaklaşıyor ve Tanrı artık daha fazla beklemeyecek diyor. Bundan ötürü onlara de ki egemen Rab şöyle diyor: Söylediğim sözlerden hiçbiri artık gecikmeyecek. Ne dersem olacak böyle diyor egemen Rab. 28. ayet. Herkes geleceğin güzel olduğuna inanmak ister. Dostum, gelecekle ilgili en güzel şey Rab İsa'nın bir gün gelip kilisesini bu dünyadan götüreceği gerçeğidir. Elimizdeki tek umut budur. Bu dünya daha iyiye gitmeyecek ve biz barışa, huzura kavuşmayacağız. Tarihi kayıtların bütününde 6000 yıl içerisinde barış denebilecek yılların toplamı 200-300 yılı geçmez. Diğer dönemlerde yani 5700-5800 yıl savaş içerisinde geçmiş. İşte insan yeni dünyayı sandığı gibi inşa etmiyor. 13. bölümde sahte peygamberlere karşı yapılan peygamberliği görüyoruz. Bunun kadın peygamberleri de kapsadığına dikkat edin. Kadınlar tarafından kurulan ya da içinde önemli rolleri olan kaç tane tarikat ve izimli hareket olduğunu fark ettiniz mi? Bunu söylemek pek hoş olmayabilir ama bu hem Hezekiel'in zamanı hem de şimdi içinde yaşadığımız dönem için geçerlidir. Hezekiel Rabbin sözünü iletmeye devam eder. Rab bana şöyle seslendi: İnsanoğlu, peygamberlikte bulunan İsrail peygamberlerine karşı sen peygamberlik et. Kendiliğinden peygamberlik eden o peygamberlere de ki Rabbin sözüne kulak verin. Egemen Rab şöyle diyor: Hiçbir görüm görmemiş ama kurdukları hayaller uyarınca davranan akılsız peygamberlerin vay başına. Hezekiel 13. bölümün ilk 3 ayeti. Sorun neydi? Bu peygamberler kendi yüreklerinden, kafalarından peygamberlik etti. Tanrı kürsüde kendi görüşlerini dile getirip Tanrı'nın sözünü iletmeyene merhamet eder. Şimdi yorumda hata yapmak mümkündür. Ve ben de zaman zaman hata yapmışımdır. Yapıyoruz, yapacağız. Ancak Tanrı'nın sözünü yorumlamaya çalıştığımı açık ve seçik bir şekilde belirttim. Bu adamlar sadece kendi düşüncelerini anlatıyorlardı. Nasıl arkadaş edinilir? İnsanları nasıl etkileyebilirsiniz? Nasıl olumlu düşünülür? Nasıl kendinize güvenebilirsiniz? Kendinizi bir günahkar olarak değil, harika bir birey olarak düşünün. Mesajları şu idi: Yeruşalim'de her şey yolunda gidiyor. Sen ey insanoğlu, kendiliğinden peygamberlik eden halkının kızlarına yüzünü çevir. Onlara karşı peygamberlik et. De ki egemen Rab şöyle diyor: İnsanları tuzağa düşürmek için herkese bilek bağı diken, her boyda baş örtüsü yapan kadınların vay başına, kendi canınızı korurken halkımın canını mı tuzağa düşüreceksiniz? Hezekiel 13, 17-18. Ayetler. Hezekiel'in bu sahte kadın peygamberlere direnmesi gerekir. Bu peygamberlik eden kavminin kızlarına karşı yüzünü çevir ve onlara karşı peygamberlik et diyor. Yaratılış 10. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Nemrut Rabbin önünde kudretli bir avcıdır. Aslında o insanların canını avlayan bir avcıydı. Bu sahte tarikatların yaptıkları da budur. İnsanların canını avlarlar. Bu işin içine kadınlar da girmişti. 2. Petrus 2. bölüm 1. ayette Petrus şöyledir: Ama halkın arasında, yani İsrail'de, sahte peygamberler vardı. Tıpkı sizin de aranızda sahte öğreticiler olacağı gibi, bunlar kendilerini satın alan efendiyi bile inkar ederek aranıza gizlice yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri ani bir yıkıma uğrayacaklar. Bugün büyücülük, falcılık ve medyumculukla uğraşan pek çok kadın vardır. Ülkemizde ise ne yazık ki sürüyle vardır. Bu tür uğraşlardan kesinlikle uzak durmak gerekir. Bunları yapanlara da göz yumulmamalıdır. Bu ve benzeri boş inançlar insan canını yakar. İnsanı cehalete, korkuya, bilgisizliğe, gericiliğe sürükler. Canlar avlamak için her dirseğe yastıklar diken ve her boydaki adamların başı için örtüler yapan kadınların vay başına diyor. Bu kadınların yaptığı, hastalıktan ve kötülükten korunma amacıyla kol altına konan küçük yastıklar vermekti. Bu yastıkların yanı sıra iyileşmeler için üzerlerine dua edilmiş olan örtüler de veriyorlardı. Sanki Rab'den daha güçlülermiş gibi. Dostum, bugün gördüklerimiz yeni şeyler değil. İnsanlık tarihi kadar eski. Hezekiel bunu kendi zamanında açığa çıkardığı zaman bu onun kendi sözleri değil, Rabbin sözleriydi.